Ayrım 12, sayfa 209. Selçuk'un anıları kadar gerçekleri aydınlığa kavuşturan başka belgeye az rastlanır. Mahkemenin gerekçeli kararında ve kaynağın Kasım 1988'de Aydınlık Evler'deki konutunda söyledikleri şu rapor işinin altını biraz karıştırma gereğini duyumsatıyordu. MİT görevini yapmış deniyordu ama nasıl yapmış? Kaynağa göre tek bir rapor vermiş. Bu raporda 1971 darbesinin öncesini siyasal açıdan irdelemek gerektiğini, hatta söylediğine bakılırsa olayın altında dış güçlerin oynadığı rolü iletmiş. Ama sonra çıkmış mahkemeye çelişkili, tutarsız bir takım ifadeler, altında imzası olan raporlar vermiş. Zaten bu önemli noktayı çözmeye çalışıyorum, kaynağı zorluyorum. Deşifre oluşunuzun ana nedenini söylüyorsunuz. Bir rapor vermiştim, sonra benden başka raporları imzalamamı istediler. Oysa ben yazmam, siz yazın demişsiniz. Bu çok tuhaf. Garipsemenin ötesinde niye mahkemede bu raporların büyük kısmı benim değil, yazdılar imzalattılar demediniz? Orada işkenceye uğrayan yazarlar, düşünürler, ordu mensupları oturuyordu. Neden böyle davranmadınız? Tepkimi göstermek istemiyordum. Olağan bir soruydu sanki. Bu soru bile mahkemeye bir MİT tertibini yansıtmıyor muydu? Tertip kokusu vermiyor muydu? Kaynak işin bu safhaya geldiğini görünce benim tekliflerim oldu dedi. Bakalım. Benim istihbarat anlayışımda mahkeme yoktur. Mahkemeye çıkmak istemiyordum. Siyasal olay siyasal olarak halledilmeliydi diye sürdürdü kaynak. Fakat bu bir iç operasyondu. Daha önce Fuat Doğu'ya da söyledim. Dedim ki Madanoğlu grubunu mahkum etmek istiyorsanız bunu başaramazsınız. Gücünüz buna yetmez. Yanıt, başarırız dedi. Ama mahkeme raporlarınızı, ifadenizi makbul saymadı dedim. Sakin bir sesle ve gizli servisin uzun günler boyunca düzenlediği raporların yargı önünde boşa çıktığını yineleyerek, tabii kaynak mahkeme heyetinin sağlam hukuki dayanaklarla raporları, ifadeleri, aidiyeti cihetiyle servise geri göndermesine yorumsal bir kılıf geçirebilirdi. Sadece hukuki mesele değil, siyasi güçleri olduğu için kabul edilmedi diyordu. İyi ama raporlar, ifadeler mahkemece kabul edilmemişti. İçinde bulunduğu durumu kaynak bir başka yönüyle anlattı. O zaman MİT'te dediler ki bana, sen olayın içindeymişsin gibi görün. Sonra da yaptığın yanlışlığı görüp itiraflarda bulunmuş ol. Siz mahkemeye çıkmadan mı oluyor bunlar? Evet, senin ajan olduğunu açıklamayalım ama bu yoldan. Pişmanlık olayı. Kesinlikle kabul etmem dedim. Kabul edebileceğim iki alternatif vardır. Birincisi, onlarla hapse atarsınız, çoluğuma çocuğuma bakarsınız. İkincisi, ya da açığa çıkarırsınız. Açığa mı çıkardılar? Açığa çıkardılar. Açığa çıkarılmak da istiyordum. Çünkü ben gizli servislerin, özellikle Amerikalıların beni teşhis ettiklerini biliyordum. Yani beni biliyorlardı. MİT'in dışındasınız ama MİT ajanısınız. Kadroda değilsiniz o sıralar. MİT'e çalıştığımı biliyorlardı, öğrenmişlerdi. İçeriden mi? Evet, biliyordum, anlamıştım. Teşkilatla ünsiyetim yavaş yavaş arttıkça bunu öğrendiklerini anladım. Böyle bir durumda başka bir servisin şantajına ve talebine muhatap olmamak için açığa çıkmak istiyordum. O zaman yapamazlardı. Açığa çıkmışım, hiçbir yararım, açığa çıkan adamın yapabileceği hiçbir şey yoktur. O yüzden de açığa çıkmak istiyordum. O çarkın içine girmek istemedim, o çarkı biliyordum. Deşifre olmanın tam Madanoğlu davası başladığı sırada yararını pek anlayamıyordum. Açığa çıkmasını SİHA veya öteki servisler ne yapabilirdi diyordum kaynağa daha açmak için. Tabii bu işlerde en kötü şey şantaja gelmektir diye yanıtlıyordu. Oysa SİHA'nın işine gelirdi Madanoğlu'na ve arkadaşlarına beraat kararı yerine hüküm giydirmek. Kaynak, senin bir açığını yakalar, senin ajan olduğunu biliyoruz. İfşa ederiz veya seni vurdururuz. Gel bize de hizmet et derler diyordu. Devletin varlığını koruyan, dostların istediği yönde bir ülke yaratmaya çalışan elemanı SİHA'nın feda etmesi mantıksal açıdan fazla olası değildi. Denilse ki Sovyetler bu yöntemi uygulayabilir bir ölçüde, pekala. SİHA deyimiyle ıslak işler, yani öldürme olayı var mı? Vardır, öyledir, tehdit ederler sizi. Ne diyecektir beni vurdururken adam, faşizme karşı mücadele edene? Kafası karışıyordu insanın, oysa kaynak gayet rahat yaparlar diye yineliyordu. Bunu Amerikalı yapar, kimse de farkına varmaz, bu böyle olur. Amerikalıların bu tip işleri var mıdır Türkiye'de? Vardır tabii, birçok şey de vardır. Sonuçta şu oldu tabii, ben ortaya çıkınca benim onlar açısından bir maliyetim oldu. Şöyle düşündüler, bu adamın bertaraf edilmesi sağın kaybı anlamına gelir. Çünkü ben sağın matluphanesine yazıldım. Yani? Benim bertaraf edilmem onların kaybı olacaktı, o yüzden hiçbir şey yapamadılar. Belki de şansım var, belki de ömrüm uzundu, bilemiyorum. Görünen gerçek, Madanoğlu davası İlhan Selçuk'un da belirttiği gibi 1,5 yıl, hatta daha önceden tezgaha girmişti. MİT'e bir esinti gelmişti, kim bilir nereden, burası kapalı. Kaynak hazırlanmıştı ve mahkemeye götürülmüştü, akıbet ortada. 12 Mart darbesi radyolardan okunan komutanlar muhtırası ile gerçekleştiğinde orduya hangi cuntanın egemen olduğunu araştıran kuşkulu sorular vardı. İlk saatlerde durum henüz aydınlığa kavuşmamıştı. Sonradan asker, sivil bütün otoritelerin savunduğuna göre sol bir junta darbe yapacaktı. Komutanlar bu darbeyi bertaraf etmek için muhtıra ile sınırlı bir darbe gerçekleştirmişlerdi. Kalın çizgileriyle o günden bugüne savunulan görüş buydu. Fakat daha sonraları yapılan araştırmalar, çıkan açıklamalar başka bir olguyu ortaya koydu. Sol junta temizliğinden söz ediliyordu. Oysa hava ve kara kuvvetleri komutanları Muhsin Batur ile Faruk Gürler de juntasal çalışmaların içindeydi. Darbe hazırlığında olanlarla toplantılara girip çıkan kuvvet komutanları yerlerinde kalmış, buna karşın General Celil Gürkan ve arkadaşları devlete el koymaya hazırlanmak, Türkiye'nin siyasal düzenini tümüyle değiştirmeye girişmek suçlarıyla tasfiye edilmişlerdi. 1972'de 12 Mart 1971 darbesindeki gerçek yanları aramaya başladığım günden bugüne kadar hep aynı sorunun yanıtını aradım. Junta faaliyeti anayasayı değiştirmek gibi bir darbeye hazırlık nedenleriyle orduyu harekete geçirme yargısıyla tasfiye yapılacaksa, kuvvet komutanlarının da aynı uygulamanın içinde olması gerekmez miydi? Ne çare, juntasal faaliyet içinde oldukları anlaşılan komutanlar kalıyor, sol devrim yapacakları görüşüyle 13 Mart günü kimi general ve subaylar ordudan uzaklaştırılıyordu. Eğer sorun bir anayasa rejimini korumaksa, anayasayı tebdil ve tayir etmek bir suçsa bu hareketin sağı solu olmazdı. Muhsin Batur ve Gürler paşaları terazinin aynı kefesinde görüp yazmaya çalışmam suç oldu. Görüş açımı bugün de değiştirmiş değilim. Kaynak yıllar geçmiş ama hala ilginç eski bir kışkırtıcı ajan. Kimi irdelemeleri var ki açması gerekiyor. Örneğin 2000'e doğru dergisine verdiği bir röportajda 12 Mart'ın dışarıdan yönlendirildiğini söylüyor. Oysa 12 Mart öncesi bir ajan olarak MİT'le ilişki içinde, deşifre olunca MİT'te ekonomik daire başkanlığına yükselmiş. Ajan olarak MİT'e malzeme vermiş, deşifre olarak mahkemeye çıkmış, sonra MİT'te kadroya alınmış. Bu aşamalarda görmüş, duymuş, sonra servis bünyesinde yaşayarak kendine göre 12 Mart'ı irdelemiş. 12 Mart'ın dışarıdan yönlendirilmesi açıldığında kaynak kimi yorum ve saptamalar yapıyor, ses alma aracı açık. Ona göre 12 Mart'tan önce sol gençlere devrimin nasıl yapılacağını aşılıyor. Bir takım sezilerine göre İngiltere'den destek görüyor. Nasıl? İngiltere'nin bu işlerle meşgul olduğunu gördüm diyor. Kanıt? Türkiye'de solcu olan plancılar veya başka entelektüeller sonradan İngiliz sömürgelerinde veya İngilizlerin hakim oldukları yerlerde iş buldular. Bunlar bir takım belirtilerdi. Onun dışında mesela burada ad verdi bana, Sosyalist Kültür Derneği'ndeki plancıların aslında devlet için yaptıkları araştırmaların bir kopyasını İngilizlere verdiklerini söyledi. Şuradan biliyorum, onlar yeterince İngilizce bilmiyorlardı, tercümelerini bana yaptırıyorlardı diyordu. Size söyledi bunları. Evet, bana söyledi. Plancılar DPT'yi kullanarak Türkçe hazırlıyorlar araştırmaları, sonra İngilizlere veriyorlar. İngilizler Türkiye'nin ekonomik yapısı hakkında bilgi ediniyorlar. Bunun dışında hareket İngilizler tarafından genel olarak tasvip ve destek görüyordu. Yani bu hareket bir Sovyet hareketi değildi, rengiyle, yapısıyla, amaçlarıyla değildi. Değişik bir sav. Gizli servisleriyle açıktan değil. Evet, gizli servislerle açıktan değil. Elçi açıktan yapmıyordu, kesinlikle gizli servisleri kanalıyla. O sırada MİT bu söylediğiniz olayları bilmiyor muydu? Gizli istihbarat teşkilatı Batı ülkelerinin böyle bir olayda dahli olacağını peşinen kabul etmiyordu. Başta kabul edeceksiniz ki üstüne gidebilirsiniz. Şu sırada biliyor mu bilmiyor mu sorusu abes kalıyor. Çünkü izlenmemiştir. İzlenmediği için de bilinemez. Adı yineledi. Söylediklerine dayanarak sonuçlara gidiyorum. Başka somut gerçek yok. Sadece tahlillerle bu sonuçlara varıyorum. MİT'e ben kendim girdim diyordu kaynak. Gönüllü. Beni MİT bulmadı ki. 1967 yılları başlarında Ocak ayı olacak, Türk Devrim Ocakları'nda ben de üyeydim. Bütün sol derneklere üyeydim. Orada Madanoğlu'nun yeğeni beraber olmak teklifinde bulundu. Sonra Madanoğlu ile tanıştırdı. İlk ihbarı MİT'e yapan benim. Beni bir şeyin içine MİT salmış değil. MİT sizdeki yeteneği sezip oraya sokmuş, öyle değil mi? Öyle mi? Hayır efendim, bu operasyonda MİT hiçbir destek vermedi. Şu açıdan destek vermediler. Beni bir yere sevk etmek yahut lanse etmek gibi rolleri olmadı. Madanoğlu davasına yerine konacak adam bulunamadığından söz ediliyor. Bu yargının iç yüzünü kendine göre anlattı. Bir ara ben bu işlere devam etmek istemiyorum dedim. Yerime başka bir adam koyun, ayrılmak istiyorum. Sonunda iyi olmayacağını biliyordum. Bir ara bir adam gönderdiler. Ben onu o çevrelere takdim edemezdim. Çünkü adam benim ajan olduğumdan habersiz, MİT tarafından gönderildi, bana geldi. Ben çok iyi bir komünistim dedi. Sizinle beraber olmak, sizin ideallerinizi paylaşmak istiyorum dedi. Yaşıyor ve hala MİT'te. O sırada İstanbul Fakültesi'nde asistan idim. Adamı geri çevirmişti. Gerekçesi çok sadeydi. Bu kadar açık bir provokasyon halinde girmek başarılı olmazdı açıkçası. Sonra raporları sıralamaya başladınız. Ben rapor vermedim. Yalnız bunu şöyle, ses alma aracını işareti. Şunu kapar mısınız? Kapadık. İşte o an Madanoğlu davasına çıkarılan MİT raporlarındaki gerçeği kavradım. 1967'den sonra ben solun dibinin kazanacağını tahmin ettim diyordu. Belki solda oynarken MİT ajanlığına geçişi kişisel kurtuluşa çare bulmak içindi. Belki de başka nedenlerle. Sol darbe girişimi ve ardından sağ bir darbe. 12 Mart'ı böyle özetliyordu. İngilizlerin kışkırtıcı hareketleri varsayalım ki doğru. CIA ve Amerikalılar ne zaman devreye giriyorlar? CIA başından beri devredeydi. Yani sol darbede İngilizler rol alacak, karşı darbeyi Amerikalılar vuracaktı. Ama iki servis arasında temelde bir iş bölümü var mıydı yoksa birbirlerine rakip miydiler? Onu kestiremiyorum açıkçası. MİT'te belki bugün bilgi vardır. Yok hayır, MİT'te bu konularda bilgi yoktur. Esasen benim bu analizlerimi kesinlikle kabul etmediler. Onlar, yani MİT açısından hareket komünist bir hareketti. Sol içerikte bir hareket de değildi. Hayır, onların ifadesiyle kıpkızıl bir hareketti. Tepe noktalardaki insanlar böyle mi düşünüyordu MİT'te? Evet, böyle düşünüyorlardı. 12 Mart günü, 12 Eylül. Yine soruyorum, Amerikalılar 12 Mart olayını bütün ayrıntılarıyla baştan biliyorlar mıydı? Biliyorlardı, çünkü beni biliyorlardı. Beni kendim ifşa etmedim ama bir takım kanallardan benim kimliğimi öğrendiklerini anladım. Teşkilattaki bazı adamların tavrı nedeniyle bütün bu şeylerin, bütün bu bilgilerin Amerikalıların bilgisi dışında olmadığını da anladım. O zaman öyle anlaşılıyordu ki bir yanda İngilizler diyorum, bir yanda Amerikalılar bu işi biliyor. O zaman bir açmazın içindeydim, hala cevaplayamadım. İngilizlerle Amerikalılar karşı karşıya mıydı, yoksa bu bir operasyonun iki değişik safhası mıydı bilmiyorum. Verdiğim tek raporda hareketin sol olduğunu, bir Avrupa hareketi olduğunu, tabanı olmayan bir darbenin karşı bir darbeyle devrileceğini sezdim. Raporunuzda yazdınız mı bunları? Yazdım tabii. Avrupa hareketi olduğunu da yazdım. İlk darbe gelecek sonra ikincisi diye ilk anda söylemedim, sonraları söyledim. Ajan olarak çalışırken bunu söyledim. Karşı darbe geleceğini söyledim. Değişik yaklaşımlar geliyordu kaynaktan. Ama şundan kesinlikle eminim, kendi açımdan, muhakemelerim açısından. 1971'de bir sol darbe başarılı olsaydı, ki başarılı olması şansı son derece yüksekti. Çünkü o sırada Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi isimler Türk toplumunda, özellikle askerler arasında çok beğeniliyordu. Hatta Süleyman Bey söylüyordu, bir gemiye girdim, orada bile Türkiye'nin düzeni okunuyordu diyordu. Özellikle Türk ordusunda bu darbe çok iyi yer tutmuştu, kabul etmek lazım. Muhsin ve Gürler Paşalar bu darbenin hangi kanadındaydı? Sağ kanadında. Öyle anlaşılıyor ki junta kurulduktan sonra Muhsin ve Faruk Paşalar bizim juntayla hep dirsek teması içindeydi. Sol juntayla. Sürekli haberleşiliyordu. Birbirlerine haber gönderiyorlardı. Herkes birbirinin varlığını biliyordu ama içinde değillerdi. Bundan çıkan sonuç şu olacaktı. Bunlar daha sonra sol kanadı temizleyeceklerdi. İlk darbe sağ kadronun temizlenmesi. Başardı da. Demirel var, Adalet Partisi var. Dağılıp yok edilmesi, bertaraf edilmesi ve 12 Eylül o gün yapılacaktı. MİT başbakanlara katlanır. İçinde yaşayan bilir mantığından çıkan soru. Bir Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, bir de MİT var. Genelkurmay istihbarat yapıyor, MİT'e vermiyor, MİT'ten alıyor ama. Kaynak açıklıyor. MİT'in ordu içini gözleyemeyeceğini söylüyor, yasak. Doğu'ya Sunay'ın böyle bir görev verdiği söylentileri anımsatılınca, ancak Genelkurmay Başkanı'nın müsaadesiyle bu işi yapabileceğini belirtiyor. Örneğin balon harekatı. Sadece MİT'in derlediği bilgiler, ordudan alınan bilgi yok. Cuntalar ve benzeri olaylar sıralanıyor dosyada. Genelkurmay susuyor, kaynak. Evet susuyor diyor. Koruduğu adamlar, kullandığı adamlar vardır. Orasını bilemeyiz. Her şey olabilir, bilemeyiz. Şu sonuç çıkıyor. Genelkurmay MİT'ten istediği gibi yararlanıyor ama MİT hayır. Doğru diyor kaynak. Affedersiniz ama bu nasıl iş? Hem başka bir sav daha var ortada. MİT Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Genelkurmay'a birbirinden farklı içerikli raporlar verir diyorlar. Büyük bir rahatlıkla olabilir diyor. Şaşkınlık. Devletin kurumları arasında bütünlük temel kural olması gerekirken, doğru bilgi içeren raporu asıl başbakanlara vermesi gerekmez mi MİT'in? Hayır efendim, öyle bir şey olmaz, söz konusu değil diyor. Kaynak ve sürüp giden garipsediğimiz gelenekleri özetleyen, insanı güldüren bir yargı söylüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı başbakana katlanmaktadır. Kerhen sürdürülen ilişkiyi tam tamına tanımlayan bir ifade. Bilgi çıkarma. Neredeyse boğulacak insan. Kerhen? Evet. Ama yasalar MİT'in başbakanlığa bağlı olmasını buyuruyor. Katlanmaktadır. MİT kendini genelkurmaya bağlı mı sayıyor? Bağlı saymıyor, sayar. Köşkle ilintileri mitin köşkte bulunan adama göredir. Ordu üzerinde etkinliğine göredir. Köşkün ordu üzerindeki etkisi veya irtibatı fazla yoksa ona da fazla bir şey vermezler. Örneğin Fuat Doğu'yu soruyorsunuz. Doğu Paşa Sunay'a bağlıdır ama Sunay'dan çok faydalanmaktadır. Diyorsunuz ki balon harekatı dosyası var, her şey biliniyor. Hemen neden tedbir alınmadı? Tedbir alınması için siyasal iktidarın kuvvetli olması lazım. Hiç değilse köşke dayanması, güvenmesi lazım. Şu olabilir, bazı komutanların işin içinde olduğunu gösteren raporlar başbakana verilmemiş olabilir. Dosyada bilgilerin bu yanı yok mudur, eksik midir? Bunları çıkarırlar. Köşk ne zaman devreye girer? Ortada bir genelkurmay başkanının Tural'ın bir günde tasfiyesi var. MİT'ten başbakana bilgi köşke Sunay Demirel arasında dramatik konuşma ve karar. Bir yazıyla Tural askeri şuraya. Bu örneğe karşın öteki darbelerde köşkten ne bilgi ne eylem. Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı anlaşmış, torbaya girmeden darbeyi önlemenin yollarını birlikte arıyorlar. Ya da şöyle olmuştur, Cumhurbaşkanı böyle bir teşhis konmasını söylemiştir MİT'e. Sunay MİT'te, oradan da başbakanlığa. Evet ama MİT köşkten bir işaret almıştır. Yoksa MİT'in bir genelkurmay başkanına karşı bir rapor vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanı ancak böyle bir halde getir yazıyı imzalayayım demiştir hükümete. Başka türlü olamaz. Tural'ın bir darbe girişimi elbette vardı ama dış destek bulmayınca darbe yapmak mümkün değildi ki. Aydemir olayı da öyledir dedi kaynak. Milli bir ihtilal olmaz Türkiye'de diyerek ekledi. Darbelerin teşhisini, günü ve saatini MİT'ten almak mümkün değildir. Bunu alamayacağını kabul edecektir siyasi iktidar. Siyasi iktidar emarelere bakacaktır, aklını çalıştıracaktır. Bu tanımlarla iktidar sözcüğü Türkiye'de anlamını yitiriyor galiba. Bu kanılar iktidar sözcüğünü biraz zavallılaştırıyor mu, ne dersiniz? Kaynaktan başka bir değerlendirme. Türkiye'de iç olaylar tek başına fazla önem arz etmezler. Türkiye'de iç olayların hepsiyle başa çıkılabilir. Ama dışarıyla irtibatlı olunca başa çıkılmaz. O bakımdan diyorum ki bir olay olduğu zaman mutlaka dış irtibatı var mı yok mu ona bakmak lazım. Mesela bir Kürt devleti dışarıdan yardım veya destek almadan başarılamaz. Mümkün değildir. Dışarısı istemiyorsa bir darbe yapılmaz. Türkiye'yi iki günde ekonomik olarak çökertirler. MİT İran'a tavuk sattırıyor. 12 Mart'ta deşifre olunca artık üniversitede barınamayan kaynak MİT kadrosuna resmen giriyor. Bir takım kademeleri aşmış, sonunda aldığı görev ona göre pek önemli değil. Ekonomik İşler Dairesi Başkanı. Üniversitede ekonomi öğretene uyumlu bir görev. Kaynağa göre Ekonomik İşler Dairesi Başkanı MİT'te bir fantezidir. Bir örnek veriyor, 1971'de MİT'in başından General Fuat Doğu ayrıldıktan sonra yerine General Nurettin Ersin geçiyor. Yardımcısı Recep Ergun Paşa. Bir gün kaynağı çağırıyor Ergun. İran'daki tavuk fiyatlarını saptayalım, hükümete bildirelim. Tavuk satsınlar oraya diyor. Kaynak bu örneği değeri kendinden menkul diye nitelediği Ergun Paşa'nın yeteneklerini anlamak amacıyla mı, yoksa MİT'teki bu dairenin gereksizliğini vurgulamak için mi söylüyor? Alaylı bakışları kıpırdanıyor gözlerinde. Amacı pek anlaşılmıyor. MİT'in İran'daki tavuk fiyatlarını saptaması tarihsel değerde bir örnek. Kaynak konuşuyor. Bizim başka bir ülkenin ekonomik hayatına müdahale etmemiz söz konusu olmadığına göre veya bize yöneltilen ekonomik operasyonlar esasen Batı kaynaklı olduğuna göre ve de Türkiye'den bir operasyon beklenemez. Böyle daireler Batı'da var, bizde de olsun diye kurulmuş. CIA ise ekonomik durumları izler, rapor verir. Bir örnek, Washington Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın yaptığı bir araştırma, Amerikan vatandaşlarının yıllık ortalama gelirlerinin Sovyet yurttaşlarınınkinin iki katından fazla olduğunu ortaya koydu. CIA'nın araştırmasına göre bir Amerikalı ortalama yaklaşık olarak yılda 35 milyon lira kazanırken, Sovyet yurttaşlarında bu rakam 15 milyon lirada kalıyor. Ekim 1988 gazeteler. Ecevit'i düşürme planında CIA'nın yeri. CIA'nın hükümet düşürme tekniğinde ekonomik etkinliklerine takıldık. Çok doğal dedi kaynak. Mesela Bülent Ecevit'in devrilmesi olayı. Ben teşkilata margarin Türkiye'de bir problem haline gelecek ve Ecevit'in düşürülmesinde kullanılacak dedim. Nasıl? Çünkü o sırada Amerikalılar büyük ölçüde Türkiye'deki yağ rekoltesiyle meşguldüler ve bu konuda sürekli raporlar veriyorlardı. Akaryakıtla da ilgileniyorlar mıydı? Ne gerek vardı? Zaten o konuyu dışarıdan daha iyi biliyorlardı. Ama yiyecek maddeleri içeride ne kadar sağlanıyor, Türkiye'nin açığı ne kadardır sorusunu sürekli sordular. Açığı kapatamadığımız anda kuyruklar olacağını biliyorlardı. 1979'larda baş gösteren tüketim maddelerindeki sıkıntıyı böyle açıklıyor ve CIA'nın darbe ve hükümet düşürme reçetelerinden bir örnek veriyordu. Darbeden söz eden raporun akıbeti. Şunu da söyleyeyim dedi kaynak. 1977'de servisin içindeyken bir gün benden daha formal bir adamla konuşuyorduk. Hamza Görgüç müsteşardı. Bu terör ne oluyor diye sordu. Demirel başbakandı. Ben dedim ki terör zabıta olayı değildir. Tersine siyasi bir olaydır. Çözümü de siyasaldır. Şu anda ABD ve Avrupa Türkiye'deki iktidarı beğenmemektedir ve devireceklerdir. Terörün kaynağında da bu vardır ve terörü tırmandıracaklardır. Bunun bir sebebi de Türk-Sovyet ilişkileridir. Örneğin ABD İhsan Sabri Çağlayangil'siz hükümet ister. Çağlayangil'in 1965'ten başlayarak Türk-Sovyet ilişkilerini geliştiren insan olduğuna inanır. İstemez Çağlayangil'i. İkincisi Türk ekonomisindeki bağımsızlığa gidiştir. Bu sebeplerle Türkiye'de iktidarı devireceklerdir. Kendime göre çözüm yolları önerdim. Dedim ki Batı içerisindeki çelişkileri tespit etmek ve birbiriyle iktisadi rekabeti olan kesimlere ayrı muameleler yapmak. Teklifim de şuydu, Amerika'nın içerideki ellerine sert davranın, dışarıda müzakereci olun. Batı'nın içerideki kanatlarına dokunmayın, dışarıda sert davranın. Böylece aralarında bir menfaat farklılaşması olur ve bütün Batı'nın üzerinize gelmesini önlersiniz. MİT'te rapor haline geldi mi bu söyledikleriniz? Sonra bu raporla uğraşan, duyan çok oldu. Benden de aldılar. Müsteşar gıyabımda raporun çok lehinde konuştu. Nerede? Teşkilat içinde ve iki gün sonra beni iyice kıza aldılar. Demirel'e bir yazı yazıldı hemen. Mahir kaynak uzaklaştırıldı diye. Demirel uzaklaştırdı mı sizi? Yazıya cevap vermedi. Bir şey yapmadı. Rapor üzerinde de hiçbir şey yapmadı. SİHA'dan kimi örgütlere silah para yardımı gelir mi? Yapılır yardım, para, silah. Ancak bunu Türkiye içerisinde tespit etmek son derece zor. Çünkü SİHA bu operasyonları birkaç kademe kullanarak yapar. İster solcu ister sağcı örgütler CIA'ya çalıştığını bilmez. Fransa'dan başlar zincir, sonra Almanya'ya başka kademelere atlar. Türkiye'ye uzandığında gerçek kaynak ortadan yok olmuştur. Kaynak tespit edilemez. Bu ancak istihbarat metotlarıyla bulunur. Bulunması için de ilk önce bu fikrin serviste kabul edilmesi lazımdır. Böyle bir çalışma serviste hiç yapılmadı. Yapılmadığı içindir ki bilemiyoruz. Madem ki Amerika bizim dostumuz, biz onun dostuyuz, araştırmaya bile gerek yok. Anlayış bu. Bunları söyleyince servisin yüksek kademeleri küplere biniyordu. 1977'de verdiğiniz bir darbe olasılığına işaret eden rapor ne oldu? Herhalde bir yerlerde duruyordur. Yok etmiş olabilirler mi? Ben ayrılıncaya kadar duruyordu ama alıp yanımda getirmedim. MİT'te Köstebek ihbarı. Bir başka ihbar olayı. Süleyman Bey'in bir tavrı var. MİT'in başına bir adam getiriyor, onunla muhatap oluyor. Çok koyu bir hiyerarşi üslubu vardır. Mesela ben bir bypass girişiminde bulundum, o da başarısızlığa uğradı. Bypass deyimiyle araştırmalar sürdükçe ileride de karşılaşacaktık. MİT hiyerarşisini atlayarak servisten birinin başbakanla doğrudan ilişki kurması ya da başbakanların MİT müsteşarını atlayarak içeriden biri veya birileriyle olan biteni araştırması. MİT'te ekonomik daire başkanı iken mi yaptınız bu girişimi? Evet, gittim başbakanlığa ve teşkilata sızma var dedim. Son derece ciddi bir iddia. Yani köstebek var dediniz. Evet, apaçık söyledim. Sizin aleyhinizde çalışıyorlar dedim. Yabancı, siyah sızması mı? Yabancı bir sızma. İki tepki doğması gerekirdi. Ya sızmayı soracaklardı ya da beni müfteri olarak bertaraf edeceklerdi. İkisi de olmadı. Sızanın adını bile sormadılar. Sızma yüksek düzeyde miydi? Evet, yüksek düzeydeydi. Sızma nasıl oluyor? Zaten MİT Amerikalılar sürekli ilişkide, işbirliği içinde. Şu vardı. Bir süre durdu ve dedi ki, MİT'teki değerlendirmeler devamlı surette hükümeti yanıltma istikametindeydi. Bir vurgulamayı anımsadım. Orduya 1980'den önce MİT'ten sürekli abartmalı bilgilerin aktarıldığını bir başka kaynak söylemişti. SİHA'nın düğmeye bastığı gün. MİT'te kadro dışı ajan olarak çalışan, sonra serviste bir daire başkanlığına getirilen kaynağın kimi bilgileri şaşırtıcıydı. Dergilerde yayımlanan demeçlerinizde ilginç bir sözünüz var. SİHA Türkiye'de bakan düşürür, genel müdür değiştirir. Örnekler misiniz? Geçmişten bir örnek, Hasan Fehmi Güneş olayı, komplodur. Mesela SİHA veya Mossad yapmıştır. Başka örnek, Çağlayangil'i feda etseydi Demirel düşmeyebilirdi. Kamran İnan'ı Dışişleri Bakanı yapsaydı düşmezdi. Türkiye'de olanlar bellidir, Türk-Sovyet ilişkileridir. Mesela TRT Genel Müdürü üzerinde operasyonlar yapılabilir veya TPAO Genel Müdürü değiştirilebilir. Çünkü Türkiye'nin kritik noktası enerji sorunudur. Oralarda ve basın yayında yapılabilir. Ben TPAO'yu MİT'in görev alanı içinde görürüm. Darbe sadece iktisadi menfaat meselesi değil. Türkiye'nin siyasi önemi son derece büyük. O bakımdan ileriye dönük tahmin yapacaksak mutlaka siyasi tahlil yapmalıyız. Terör başlatılır, Türkiye'de kimse önleyemez. Düğmeye bastığı gün, Mesela Deniz Baykal'ı petrolü devletleştirmesi, sonunda Ecevit'i indiren nedenlerden başlıcası oldu. Bu bölümün son sözü. Açığa çıkmış bir istihbaratçının hayatı çekilmez ölçüde zordur. Söyleyen Mahir Kaynak. Ya istihbaratçının raporlarıyla kimilerinin yaşadığı hayat? Soranlar, işkenceyi, darbe zulmünü yaşayanlar. Haber veriyor mu, vermiyor mu? MİT size 12 Mart'ta haber vermedi.
Vermedi.
Ama Cumhurbaşkanı Sunay bir gece önce biliyordu. Bu kısa konuşma 12 Mart darbesinin özüne yansıyor. Önce anahtar bilgileri içeren bir görüşmeye bakalım, sonra ayrıntılara geçelim. Demirel biliyordu dedi ve ekledi. Eğer o gece, yani 11 Mart gecesi Sunay beni çağırıp darbenin ertesi günü yapılacağını bildirseydi, tedbir alabilir, hepsini emekli edebilirdik. Oysa anlaşmışlardı.
Kimler, nasıl diye sordu ve kendi yanıtladı.
Komutanlar Şubat 1971'de Eskişehir'de Sunay ile bir toplantı yapmışlardı orada. Tofaş'ın Bursa'daki otomobil fabrikasının açılış törenine Cumhurbaşkanı da katılmıştı. Törenin sona ermesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın öteki konuklara sezdirmeden neredeyse usulca Bursa'dan ayrıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın bu ani kayboluşunun üzerinde fazla durulmadı. Fakat sonra Demirel'i bir gün evinde eskiden MİT'te çalışan artık emekliye ayrılmış birinin eşi ziyaret etti. Kritik günlerde sokak hareketleri vardı. Bazı silahlı sol örgütlerin ciddi nitelikteki eylemleri halk ve kamuoyunu rahatsız ediyordu. Toplumu etkileyen eylemlerle hükümetin ana siyasetine karşı askeri kesimde rahatsızlığın giderek büyüdüğü yolunda haberler geliyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un MGK'da yazılı metinlerden yaptığı ağır eleştiriler basına sızıyordu. Junta faaliyetlerine değinen bilgiler yazılmasa bile kulaktan kulağa yayılıyordu. MİT emeklisinin eşi Demirel'e Eskişehir'deki toplantıda komutanlarla Sunay'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı kalmasında anlaşmaya varıldığını bildirdi. Haber sağlıklı olabilirdi. Kadın AP sempatizanıydı. Duyurumu kişisel herhangi bir yarar sağlamaya yönelik değildi. Bilgi içerikli ihbar ne işe yarar? Bilgiyi alınca ne yaptınız? Sunay'a gittim, bilgiyi aktardım. Eskişehir anlaşması ve bunu tamamlayan darbe olasılığından söz eden başka haberler de geldiğini Cumhurbaşkanı'na doğrudan söyledim. Dinledi, sen bakma bu haberlere dedi. Darbe olasılığına karşı güvence veren bir cümle ekledi. Ben millet meclisine ettiğim yemine sadığım dedi. Bu olay işin başlangıcıydı. Daha sonraki gelişmeler darbe öncesi gizli örgüt hükümet ilişkileriyle bilinmeyen kimi gizli etkiler ortaya çıkarabilirdi. Ana çizgileri saptamayı sürdürdük. Fuat Doğu kanadından gelen bilgiler MİT müsteşarının 12 Mart'tan önce sizi uyardığını öne sürüyor. Örneğin MİT ordudaki gelişmeler üzerinde hiç bilgi vermedi mi?
Hayır, vermedi dedi Demirel.
Oysa müsteşarlık kanadı daha sonraki yıllarda örneğin Demirel'in kardeşlerinin aldığı banka kredilerinden sonra orduda beliren hoşnutsuzluğun MİT tarafından Demirel'e aktarıldığını öne sürecekti. Yıllardan sonra bugün hala darbeleri özenle izleyenlerin kafasında şu soru var. Demirel 12 Mart'ı geçirdi, sonra yine başbakan oldu. Darbe hesabını MİT'e niçin sormadı? MİT'i orduyla yasal bağlantılarından kurtarmaya neden çalışmadı? Sorunun birinci bölümünü Demirel omuzlarını silkip gereksizliğine işaret etmek isteyen bir devinimle yanıtladı. Ve sanki MİT'e sorsam sağlıklı doyurucu karşılık alabilir miydim demek istiyordu. Ardından kime soracaktım dedi. Böyle bir girişimin MİT nezdinde 5 paralık değeri olmadığını söylemeye çalışıyordu. Öyle ya, MİT herhangi bir devlet dairesi gibi istendiği zaman dosyaları incelenebilecek bir servis değildi. Dilediği kadar bilgiyi istediği biçimde verebilirdi. Siyaset bu, nelere gebe olacağı bugünden belli olmayabilir. Yarın yine sorumluluk alabilirdi Demirel. İşte o zaman MİT'i sivilleştirmeye çalışacaktı. Biz 1965'te tek başımıza iktidar olduğumuzda MİT kanunu yeni çıkmıştı dedi Demirel. Kanunu uygulamak bize düştü. Kanununa göre MİT'in yeni baştan düzenlenmesi. Biz iktidar olarak MİT'in daha güçlü olması için elimizden gelen her şeyi yaptık. MİT'e gerektiğinde kullanması için ilk özel uçağı ben aldım. Biz iktidara gelmiştik ama herkes yükleniyordu. Zaten biz ancak Turalı emekliye sevk ettiğimiz gün iktidar olabildik. Bugün Ankara'nın Yeni Mahalle yöresinde etrafı çimento duvarlarla çevrili bir bölge içinde binalar vardır. MİT'in beynidir burası. Doğu'nun müsteşarlığı sırasında hükümet aracılığıyla arsası alınmış, binalar bir gizli servisin gereksindiği modern araç ve gereçlerle donatılmıştır. Söylendiğine göre merkezdeki güçlü alıcı vericilerin çalışması o çevrede oturanların televizyonu net izlemelerini önlemiştir. MİT arşivi bilgisayar beyinlerine burada aktarılmıştır. Arşivin büyükçe bölümü beyinlerde gizlidir. Daha sonra beyinlerin nasıl çalıştığını göreceğiz.
binaların yapımında müteahhitlerin suistimal yapmasını önlemek için Doğu kanadındakilerin anlattığına göre, Fuat Paşa Cumhurbaşkanı Sunay'ı yapım sırasında oraya götürmüş ve devletin verdiği önemi müteahhitlere göstermek istemiştir. "Bir noktayı vurgulamak istiyorum," dedim. "Her şeye karşın darbe geliyor, size bağlı bir gizli servis genel kanıya göre aslında görevini yapmıyor. Ama başka şeyler yapıyor. Kamuoyunda somut örneklerden kaynaklanan yakınmalar var. MIT raporları ile insanlar yargılanıyor, işkence görüyor ve MIT içe dönük görev üstleniyor. MIT raporları savcı iddianamelerine malzeme oluyor. Bu çağda işte bu olmuyor."
Demirel, MIT raporları savcılara hazırlıklarına yardımcı olsun diye veriliyor. "Benim zamanımda hiçbir işkence olayı yoktur," diyor.
Öte yandan eski MIT ajanı Kaynak, işkence yapar MIT diyerek genel kanıları pekiştiren cümleler söylüyor.
Kaynağa soruyorum, MIT işkence yapar mı?
"Yapar," diyor, tek sözcük ve kesin bir yargı.
"Doğru söylesinler diye işkenceciler ilaç verirler mi?" diyorum.
"O Güney Amerika modeli, biz başka türden işkence usullerini ithal ettik," diye yanıt veriyor.
İşkencenin kimin başbakanlığında yapıldığı elbet bir siyasal parti için önemli. Daha da önemli olan işkencenin doğal bir yöntemmiş gibi giderek yerleşmesi ve uygulanması. MIT raporları sıkı yönetim mahkemelerine nasıl gidiyor? Kaynağın deneyimlerinden sorunun yanıtı çıkıyor. MIT raporu hazırlar, polis tutanağı olarak mahkemelere gider.
Bir yutturmaca. MIT raporunun yasa önündeki geçersizliğine mükemmel bir örtü.